Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz bu akşam. Şemnem Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Nurten Çevikoğlu imzalı Çalışan Anne ve Problemleri 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçen yazımızda da belirttiğimiz üzere gerçekten memleketimizdeki çalışan hanımlar için güçlükler üst üste yığılı vaziyettedir. Avrupa'da bu problemlerin çözümü konusunda pek çok teşebbüsler olmuş ve bazı müsbet neticeler alınmıştır. Şöyle ki, Fransa Milli Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'ne gelen bir rapor neticesi, Fransız Sağlık Bakanı bazı kararlar aldırmıştır. Raporda kadınlar gitgide daha yaygın bir şekilde mesleki faaliyet icra etme arzularını ortaya koymaktadırlar. Bunun yanı sıra kadınlar, yavrularını en az 2 yaşına kadar bizzat kendileri büyütmek istemektedirler. Bu basit bir temenni değil, şiddetli ve samimi bir arzudur. Öte yandan birçok doktor bu arzularını gerçekleştiremeyen annelerin ruhen hastalandıklarını, suçluluk duygusuna kapıldıklarını tespit etmiştir. Bunlar ancak şu iki arzunun gerçekleşmesiyle mümkündür. 1. Kadınlara gelirlerine tabi olarak değişebilecek bir annelik ücreti tahsis etmek. Bu ücreti de öyle bir miktar ve seviyede tutmalı ki, en mütevazı ailelerin bile 2 yıl boyunca kadının mesleki gelirlerinden mahrum kalmamasına imkan verilebilsin. 2. Kadına tanınan bu 2 yıllık izin kadının işiyle olan alakasını kesmemelidir. Ta ki çocuğunu büyütmek üzere işini terk eden kadın bu 2 yıl sonunda eski işine tekrar girebilsin. İşte bu rapor neticesinde Fransa'da doğum yardımı sistemi yeniden düzenlenmiş, yeni doğum yapan hanımların 2 yıl parçalı çalışmalarda 3 yıl izin alabilmesi için gerekli talimatlar verilmiştir. Avrupa bir parça da olsa meseleye çözüm bulmuş durumda. Fakat Amerikalı sosyal uzman hanım profesör Ideal'ın düşüncelerini gayet dikkate değer bulduğumuzdan fikirlerini aynen buraya almak istiyoruz. Profesör Ideal, kadınların evlerini terk ederek serbest mesleklerde çalışmalarını müthiş bir dille yererek, güya kadınlar bu işlere atılmakla hayat şartlarının yükselmesi hususunda kocalarına yardım edeceklerdi. Fakat durum hiç de öyle olmadı. Hayat seviyesi daha da yükseldi. Terbiye ve ahlak seviyesi yerin dibine battı. Tecrübeler, annenin eve dönerek çocuklarının terbiyesiyle uğraşmasının bir zaruret olduğunu göstermiştir. Zira bu kuşakta bundan önce geçen kuşaklar arasındaki büyük fark, anaların evlerini terk etmelerine, çocuklarını ihmal ederek onların terbiyelerini ehil olmayan, beceriksiz ellere bırakmalarına bağlıdır. Demek de bu hal böyle devam edecek olursa kötü akıbetin çok yakın olduğunu da milletine ihtar etmektedir. Amerikalı profesör hanım kadınlara bütün gücüyle evlerine, evdeki analık vazifelerine, eş olma sorumluluklarına ve ev sahibesi olarak işlerinin başına dönmeleri hususunda çağrıda bulunmuş ve bunun bir zaruret olduğunu vurgulamıştır. Bu yerinde tespitlere katılmamak hakikaten mümkün mü? Kadının çalışmasının hem aile hem de millet nezdinde açacağı yaralardan bahsettik. Peki acaba İslam'da kadının çalışması yasak mı? Bir de konuya bu açıdan bakalım. Yüce dinimiz İslam, kadının çocuklarını hakkıyla yetiştirebilmesi ve onlarla gereği gibi ilgilenip sevgisini, şefkatini esirgememesi için dışarıda çalışmasını nesil emniyeti açısından pek uygun görmez. Ancak İslam hukukunda kadının ev içinde ve dışında genel olarak çalışmasının, ailenin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olmasının caiz olduğunda ittifak edilmiş, fakat bunun evli bir kadına gerekli olup olmadığı tartışılmıştır. Ebu Hanife, evlilik akdi mevzuuna ve doğurduğu hukuki neticelere bakarak kadının böyle bir vazifesi olamayacağı görüşüne varmıştır. Bunun yanında ciddi bir zaruret halinde çalışamayacağı da söylenemez. Kadının çalışmasına bir engel bulunmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu konuda bir yönlendirme, bir sınırlama varsa, bu kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan farklı özellikleri ve kabiliyetlerine bağlı önceliklerle alakalıdır. Kadının öncelikli işi ev idaresi, çocuk bakımı ve eğitimidir. Erkeğin öncelikli işi ise dışarıda görülen ve fiziki güce dayanan işlerdir. ihtiyaç ve zaruret hallerinde rollerin değişmesinde bir engel yoktur. Önceliğin söz konusu olmadığı işlerse kadın ve erkek tarafından ortaklaşa yapılabilir. Durum böyleyken tarih boyunca kadının gerek kamu vazifelerinde gerekse diğer sahalarda çalıştığı görülmemiştir ve istihdamı ya olmamış ya da çok az olmuştur. Bunda en büyük faktör kadının fıtri donanımıdır. Ancak eğer kadın çalışacaksa kulluk boyutu ihmal edilmeden olmalıdır. Tabii ki erkekte de aynı durum söz konusudur. Yani kadının çalışmasının kulluk çerçevesine oturtulma zarureti vardır. Mesela çalışan kadının örtünme ve ibadet 5 vakit namaz problemi olmamalıdır. Bunun yanı sıra halvet ve ihtilat problemi de yaşanmamalıdır. Bu problemler günümüzde kısmen çözülmüş olsa bile hala devam eden alanlar vardır. Kadın çalışacak diye kulluk vazifeleri ihmal edilirse netice acı bir hüsran olur. Neticesinde ebedi mutluluğu kaybetme endişesi varsa böyle bir yolculuğa hiç çıkmamak en akıllıca davranıştır. İslam'ın emir ve talimatları yerine getirildikten sonra kadınların fıtratlarına uygun meslekleri icra etmelerinde bir mahsur yoktur. Zaruretler mahzuru mübah hale getirir. Mekke'de ilk Müslüman olan kadınlardan Şifa Hatun, Asr-ı Saadet'in ileri gelen hanımlarındandı. Hazreti Hafsa'ya okuma yazma öğrettiği gibi Hazreti Ömer de bu hanımın fikirlerini alırdı ve kendisi ticari ihtilaflarda otoriteydi. Yine hanım sahabilerden Kayletül Enmariye'nin ticaretle uğraştığı halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine müdahale etmediğini görüyoruz. Bunlardan başka yine Asr-ı Saadet'te kadınları ilgilendiren mesleklerle iştigal eden hanımlara da rastlamaktayız. Ayrıca yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin kendi kazançlarından nasipleri vardır, kadınların da kendi kazançlarından nasipleri vardır buyurularak kadınların kendi kazançlarını istedikleri gibi tasarruf edebilecekleri belirtilmiştir. Demek ki kadınların doktor, hemşire, eczacı, öğretmen, memur, dişçi, terzi, tüccar olmasında bir beis yok. İstenen şey, kulluğuna zarar veren, kadının fıtratını bozan, duygularını körelten, fiziki yapısını tahrip eden, zemin ve ortamlarda çalışmaması veya çalıştırılmamasıdır. Ve en önemlisi, annelik vazifelerini ifa etmeye engel teşkil etmemesidir. Zira o erkekten farklı bir fıtrat donanımına sahiptir. Bu gerçekler göz önüne alınarak, tesettüre riayet edilerek, halvet ve ihtilat durumu olmadan çalıştığı yerde 5 vakit ibadetini ifa edebileceği ortamlar olursa ne âlâ. Gözden kaçırılmaması gereken bir husus daha vardır. Şöyle ki, eğer anne illa da çalışması gerekiyorsa evinin bir odasını İş için ayırabilir, burada sahip olduğu mesleği icra ederek veya el sanatları üzerinde çalışarak üretim yapabilir. Böylece hem aile bütçesine katkı sağlar hem de çok sevdiği evlatlarından ayrı kalmamış olur. Annenin meşguliyeti olsa da çocukların yanlarında bulunması, ufak tefek şeylerle ilgilenmesi bile çocuk için büyük bir dayanaktır. Annenin sevgi ve şefkatle onların yüzlerine gülümsemesi dahi çocuk adına bir ruhi gıdadır. Mesela bir oda örgü ya da trikotaj icra etme mekanı, nakış atölyesi, çiçek evi, dikiş evi, terzi, dokuma evi, halı kilim olarak anne diş hekimi veya doktorsa bir oda muayenehane olarak ayrılabilir. Öğretmense ders verebilir, bilgisayarda tez veya buna benzer hizmetler yapabilir. Hatta Devlet ve Maliye Bakanlığı buna imkan sağlamalıdır, sağlıyor da nitekim. Demek ki anne olan kadınlarımız evlerinde çalışarak da üretken olabilirler. Böylece hem evlatlarıyla iletişimleri sevgi ve saygıyla dolu olur ve hem de her iki taraf hissi yıpranma yaşamaz. Cemiyetin tahrip olmaması ve yeni yetişen neslin milli, manevi değerlerle donanmış, sevgi ve şefkatle yoğrulmuş, şahsiyetli, geleceğe güvenle bakan gençler olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamak gerekir. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Çevikoğlu imzalı Çalışan Anne ve Problemleri 2 başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak ve bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi'ye. Şimdi de Kevser Atar imzalı Estetik Ameliyat Yaptırmak Caiz Midir başlıklı yazıyı sunacağız. Hoşlanma, takdir ve hayranlık duygusu uyandıran, ahenkli olan, iyi tesir bırakan gibi manalara gelen estetik, tıp dilinde herhangi bir kusur bulunan uzvu düzeltmek, iyileştirmek ve güzelleştirmek için kullanılan bir terimdir. Estetik ameliyatlar hakkında bir hüküm beyan edebilmek için öncelikle hangi maksada, niyete binaen yapılacağının iyi anlaşılması gerekir. Genel olarak estetik operasyonlar tıbbi tarifinden de anlaşılacağı üzere tedavi olma ve güzellik maksadıyla yapılır. Tedavi maksadıyla vücudun kişi için sıkıntı oluşturan herhangi bir anormal bir yerini asli haline çevirmek, yani doğuştan veya sonradan oluşan beden arızalarını gidermek dinimizce caizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey insanlar, tedavi olun. Allah nerede veya ne zaman hastalık yaratmışsa tedavisini de yaratmıştır. Öyleyse tedaviyi arayın" hadisi şerifi, tedavi maksadıyla yaptırılan estetik ameliyatlara da delil olarak gösterilir. Buna göre bir organın fazlalığı veya eksikliğinde ya da doğuştan göz, kulak, burun, dudak ve benzeri uzuvlardan birinde bulunan şaşılık, yapışıklık, tıkanıklık, yarıklık ve çatlaklık gibi kusurlarda yahut sonradan bir uzuvda meydana gelen yanık, kırık, kopma, parçalanma gibi yaralanmalarda estetik operasyonlar ve ameliyatlar tedavi kapsamında değerlendirildiğinden bu müdahalelerde dinen bir beis görülmemektedir. Nitekim Arfece adlı sahabinin Külap Savaşı'nda burnu kopunca gümüşten bir burun yaptırmış, bunun koku yapması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından bir burun yaptırması için ona müsaade etmiştir. Hadisten de anlaşılacağı üzere burada gaye hilkati, yaratılışı değiştirmek değil, ortaya çıkan zararı kişinin özelliklerine, tabiatına ve yaşına uygun olarak normal haline getirmektir. Zira İslam'da insan için kolaylık ilkesi esastır. Günümüzde estetik çoğu insanın algı ve anlayışına göre daha güzel, daha genç ve hayalindeki kişiye dönüşebilme maksadıyla yapılmaktadır. Mesela yaşlanmayla ciltte meydana gelen deformasyonların giderilmesi, cildin gerdirilmesi, yüz ve vücudun çeşitli yerlerine dolgu yapılması, daha zayıf görünebilmek için vücut yağlarının aldırılması ve benzeri uygulamalar bu operasyonlardan bazılarıdır. Dinimiz ihtiyaç olmadığı halde sırf daha güzel görünmek maksadıyla doğuştan gelen özelliklerin değiştirilmesini fıtratı bozma olarak değerlendirmiş ve bunu yasaklamıştır. Şeytan dedi ki, "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara düşüreceğim ve onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o apaçık bir hüsrana düşmüştür." Ayeti kerimesinde buna işaret edilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de güzellik için vücuda dövme yapmak, yaptırmak, dişleri yontarak inceltip seyrekleştirmek, kaşları inceltmek veya kalınlaştırmak, peruk takmak, taktırmak gibi davranışlarla Allah'ın yarattığını değiştiren kimselerin ilahi rahmetten uzak oldukları haber verilmektedir. Gerek ayetlerde ve hadislerde bahsedilen uygulamaları yapan ve yaptıranlar, gerekse tedavi maksadı taşımayan estetik ameliyatlara başvuranlar, Allah tarafından kendilerine bahşedilen şekil ve güzelliği beğenmeyerek kadere itiraz etmekte, gizliden gizliye Allah'ın yaratışına meydan okuyarak yaratma işine kalkışmakta, farkında olarak veya olmayarak isyan hali sergilemekte ve insanları aldatmaktadırlar. Ayrıca hiçbir ihtiyacı olmadığı halde bıçak altına yatan kişi için bu tür ameliyatlarda hayati risk ve tehlike, gereksiz yere bedene eziyet ve ızdırap söz konusudur. Halbuki Allah Teala, "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın" buyurmaktadır. Bununla birlikte bu tür estetik ameliyatlar ve operasyonlar için harcanan paralar yüksek meblağlar oluşturmaktadır. Toprağa gidecek olan bir vücut için yapılan veya yapılacak olan bu kadar masrafsa hiç şüphesiz israftır. Parası olmadığı için tedavi olamayan ihtiyaç sahibi hastaların durumu göz önüne alındığında bu israfın kul hakkı yönü ve uhrevi vebali bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. Kişinin kendisini farklı figürlere, oyuncak bebek, çizgi film ve animasyon karakterlerinde olan hayali kişilere benzetmek maksadıyla estetik ameliyat yaptırması ya da cinsiyet değiştirmesi, Nisa suresinin 119. ayeti kerimesinde buyurulduğu üzere Allah'ın yarattığını değiştirmek muhtevasında haram kılınmış ve yasaklanmıştır. Bu gibi ameliyatların açıkça yaratılışa, kadere ve Allah'a isyan manası taşıdığı herkesçe malumdur. Bazı estetik operasyon ve ameliyatların geri dönüşü olmadığı için bir ömür boyu sürecek pişmanlık ve üzüntülere sebep olacağı da hiç hatırdan çıkarılmamalıdır. Cenab-ı Hak biz insanı en güzel bir biçimde yaratmışızdır ayetinde geçen ahsen-i takvim ifadesiyle yeryüzü varlıkları içerisinde sadece insanın fizyolojik, ruhi ve zihni bakımdan en mükemmel, en seçkin, en üstün bir canlı olarak yaratılmış bulunduğuna dikkat çekmektedir. Aklı selim sahibi bir insan, Allah'ın kendisine ihsan ettiği bütün nimetlere, bilhassa vücut elbisesine razı olur. Yaratılıştaki muhteşem intizam ve insicam, sağlıklı işleyiş, insanın şükretmesi ve teslimiyeti için kafidir. Her yaşın ayrı bir güzelliği, olgunluğu, asaleti ve zarafeti vardır. Bu fani dünyada asıl olan ne zahiren ne de sureten güzel olmadığımız yanılgısına düşmemektir. Asıl olan özümüzü güzelleştirip kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak salih ameller işleyip insanı kamil olma yolunda mesafe kat etmek ve hakiki bir kul olmak için itina ve gayret göstermektir. Ne mutlu suretinden, görünüşünden ziyade siretini yani ahlakını güzel kılmak için seferber olanlara. Kevser Atar'ın kaleme aldığı Estetik Ameliyat Yaptırmak Caiz Midir? Başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak değerli dinleyenlerimiz Şefika Meriç imzalı Maskeden Önce, Maskeden Sonra başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Bir yıldan fazla bir zaman oldu, farklı bir hayatın içindeymişiz, hiç alışık olmadığımız bir dünyanın içinde bulduk kendimizi. Tahmin bile edemediğimiz bazı uygulamalar, davranışlar, kararlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. İnsan en zor şartlara dahi alışabilecek bir kabiliyette yaratılmış. Salgın hastalık, modern insanın bütün planlarını, hayallerini, belli noktalarda sınır ihlallerini çerçeve içine aldı. Öyle bir duruma geldik ki önceki alışkanlıklarımızı unutup yeni davranış kalıplarını kabullendik ve bu yeni hayat tarzı bir müddet sonra hayatımızın kendisi oldu. Çok yönlü bir konu bu. Biz sadece fert olarak nasıl bir değişim yaşadık ve bu değişimlerin bizce iyi olan ve olmayan tarafları nelerdir konusunu ifade etmeye çalışacağız bu yazımızda. Tabii ki bu sürecin sona ermesini ve herkesin gönlünden geldiği gibi hayatına devam etmesini temenni ediyoruz. Önceden zaman zaman hastane koridorlarında ağzında maske olan birini gördüğümüzde biraz içimiz burkulur, belki üzülür ve acaba nasıl bir hastalığı var düşüncesiyle o kimsenin maske takacak kadar bulaşıcı veya kendisini koruması gereken bir durumu olduğunu düşünürdük. Özellikle kanser hastalarının bağışıklık sistemlerinin zayıflaması neticesinde dışarıdan alabilecekleri herhangi bir enfeksiyona karşı maske kullanmaları şarttır. Maskeli birini gördüğümüzde maalesef ilk aklımıza gelen lösemi veya bir kanser hastası olma ihtimaliydi. Bir de doktorların hastalarını muayene ederken taktıkları maske kalmıştır hafızalarımızda. Salgınla birlikte maske, hayatımızın en lüzumlu bir parçası haline geldi. Bir anda herkes maske taktı ve maske günlük kullandığımız bir giysi gibi hep hayatımızda oldu. Belki ticari olarak listelere bile giremeyen bir ürünken bir anda en çok satın alınan ve üretilen bir ürün haline geldi. Maskenin insan mimiklerini gizlediği, konuşan bir insanın muhatap tarafından zor anlaşıldığı, hatta konuşurken insanın nefes alma zorluğu çektiği de ayrı bir gerçek olarak hayatımızdaki yerini aldı. İşin moda tarafı da ihmal edilmedi. Renkli, desenli, reklamlı ve mesaj ihtiva eden maskeler de tedavüle sokuldu. Yaz aylarında maske takmak sıkıcı olsa da kış aylarında ayrıca insanın yüzünü, ağzını sıcak tutan bir giysi gibi olması da memnuniyet verici oldu. Salgın sona erip normal hayata döndükten sonra maskeye karşı bakışımız ve ilgimiz elbette öncekinden çok farklı olacaktır. Mutlaka her birimizin iyi veya kötü bir maske hatırası olacaktır. Kalabalık alan, sıkışık toplu taşıma araçları, ev ziyaretleri, sohbet ortamlarında yakın oturmak hayatımızın en tabii haliyken bir anda aramıza mesafeler koymak zorunda kaldık. Markete, bakkala, fırına, mağazaya sırayla giriş yapmak, yolda yürürken bile önümüzdekiyle aramıza birkaç metre mesafe koymak hiç alışık olmadığımız bir durumdu. Hatta biri istemeden bize yaklaştığında ani bir hareketle uzaklaşmaya çalıştık. Mesafeli olmak aslında belli yönleriyle rahatlattı bizi. İstanbul gibi kalabalık bir şehirde yaşayıp birçok yerde, trafikte, çarşıda, pazarda hep kalabalık gören insanlar için bir bakımdan rahatlamaya sebep oldu bu mesafe uygulaması. Ayrıca bütün bu uygulamalarda şunu da görmüş olduk. Devlet mekanizmasının gücünü ve sosyal hayatı düzenleyen kuralların devlet tarafından alınan kararlarla tanzim edilmesinin aslında çok kolay olduğunu. Mesafenin en ilginç uygulandığı mekanlardan biri de şüphesiz camilerimiz oldu. İbadetin daha feyizli ve şuurlu olması için düzgün ve sık olması gereken namaz saflarının bu illet yüzünden seyrek olması camilerimizde şimdiye kadar görmediğimiz bir uygulamayı ve görüntüyü görmemize sebep oldu. Salgının temizlik alışkanlıklarımıza olumlu katkıları oldu. Salgından önce bulaşma tehlikesinin belki çok farkında değildik. En çok kullandığımız ellerimiz ve ellerimizin temas ettiği her yerden alabileceğimiz bakteri veya benzeri bulaşıcı ama göremediğimiz organizmalar her an karşımıza çıkacakmış gibi bir anlayışa sahip olduk. İleri safhada insanın ruh halini bozsa da her dokunduğumuz nesneden sonra ellerimizi uzun uzun yıkama isteği bazılarımızda dayanılmaz boyutlara geldi. Bir dönem bazı insanlar eldiven takmayı tercih etseler de eldiven vasıtasıyla bulaşma riskinin daha fazla olmasından dolayı bu uygulama tercih edilmedi. Şurası da bir hakikattir ki temizlik salgın olsa da olmasa da hep hayatımızda olması gereken önemli bir konu. Hem beden hem de ruh sağlığımız için temizliğe ve temiz olan yerlerde olmaya ayrı bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Salgından sonra özellikle toplu kullanımda olan araç ve mekanların aslında temizlik açısından riskli yerler olduğunu ve kesinlikle umuma açık yerlere giderken veya oraları kullanırken bir kere daha düşünmek gerektiğini öğrenmiş olduk. Sosyal mesafe aslında biraz da bizi asosyal hale getirdi. Misafirlikler, ev ziyaretleri, seyahatler olmayınca insanımızda tabii olarak bir daralma ve ruhi sıkıntı meydana geldi. Dolayısıyla bir arkadaşımızla bir bardak çay içmek, nasılsın, iyi misin manasında birkaç dakika sohbet etmek bile ne kadar kıymetliymiş, bunu da anlamış olduk. Hele hele hastalığa yakalananların en yakınlarından bile tercih edilmesi ve bu durumun her iki tarafa da yaşattığı duygular gönüllerimize çok ağır geldi. Bir de belli şikayetlerle hastaneye gidip birkaç tetkikten sonra çıkarım diye düşünülürken, hastalığın ilerlemesi, yoğun bakım, entübe derken vefat hadiseleri en çok bizi üzen neticeler oldu. Görmediğimiz bir virüs karşısında ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzu, aslında ilahi kudret karşısında hep böyle acziyet içinde bulunduğumuzu bir kere daha derinden anlamış olduk. Bu salgın dolayısıyla birçok tıp kavramını öğrendiğimiz gibi bu alanda ne çok uzmanımız olduğunun farkına vardık. salgın hastalıklar, manevi pencereden bakmadığımız takdirde idrak edemeyeceğimiz birçok hikmeti olan dönemlerdir. Ortaya çıkış şekli nasıl olursa olsun, bütün insanlığı etkisi altına alan ve adeta çaresiz bırakan yüzyılın en büyük salgınının her şeyden öte bize bir şeyi öğretmesi lazım. O da kudreti sonsuz olan Rabbimizin ne kadar güçlü, biz kullarınınsa ne kadar aciz ve çaresiz olduğumuzdur. Modern insan aklı kendisine böyle bir pencereden bakmalı ve bilgi çağı olarak isimlendirdiği bu yüzyılı Rabbi ile buluşma ve ona kul olma fırsatı olarak görmelidir. Bu tür salgınlar her yönüyle ibret alınması gereken, belki de Allah'a vasıl olmamıza vesile olacak, ilahi rahmeti celbedecek, Rahman'ın af ve rahmet kapılarını açacak fırsat zamanlarıdır değerlendirebilenlere. Değerli dinleyenlerimiz, Şefika Meriç'in sağlığı maskeden önce, maskeden sonra başlıklı yazıyı paylaştık son olarak bu akşam Sesli Dergi'de. Şebnem Dergisi'nin Temmuz 2021 sayısından paylaştık bu yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim, hoşça kalın.